Beşinci ayrım, sayfa 85. Efsuncu. Gözlerim doldu, gözleri gözlerimin üstündeydi. Gözlerimin dolduğunu Oksana Dmitrievna gördü. Alexei'nin senin için benden daha ileri bir farmason dediğini söylediler, doğru mu bu? Önlüksüz mason diye takılırdı, evet. İçini çekti. So, sen de Pravda'nın peşindesin. Yaşlı hanımefendinin peşinde olduğumu söylediği Pravda, yani hakikat, Rusya'da binlerce aydının uğruna canını verdiği muamma. Başımı salladım. Ben nafileliğe razı olmayı öğrenmeye çalışıyorum adam. Maddi ve manevi dünyadan payıma düşenden fazlasını tamah etmemeyi öğrenmeye çalışıyorum. Hepsi bu. Hiç ilerleme var mı peki? Rusya'ya geldiğim günkü Güloya değilim efendim. İlerleme mi bilmiyorum ama genleşme. O mutlaka var. İsa Mesih'in bedeni ve kanı niyetine tüketilen ekmek ile şarap mesela, bu ülkeye geldiğimde tam bir saçmalık olarak gördüğüm aşağı Rabbani ayini bugün öyle değil, artık anlıyorum. Anlıyorum çünkü Aytunç parmağını kestiğinde yakalayıp emen benim. Terin incecik bir örtü gibi sardığı enfes sırtına, güzel göğsüne yubulduğumda, dünyadaki tüm yaşamla bir ve tek olduğumu hisseden benim. İnananlar İsa'nın kanını ve bedenini günahlarından arınmak ve ölümsüzlüğe kavuşmak için işlerini alır. Böylece ona iştirak ederler. Aytunç'a iştirak etmek için yanıp tutuşan benim. Sevgilinin yanı başında olmasının bile gidermediği bir özlemdir ki çektiğim, ancak kanına ve etine duhul etmek istemi gibi bir muammaya atfedilebilir. San Basileios Katedrali'nde papazın önünde diz çökmüş İsa'nın bedeninden bir parça yutmak için ağzı açık bekleyen Alexei'yi küçümsemem için Aytunç'un içime bıraktığı menisini asla silmediğimi hatırlamam gerektiği doğrudur. Ekmeğe ve şaraba iştirak ettikten sonra dudaklarını sildiği beze, üzerinde İsa'nın bedeninden parçacıklar vardır diye gösterdiği özenin, Aytunç'un tek bir spermi zayi olmasın, tek bir sözcüğü savrulmasın diye çırpınışımı hatırlattığı da doğrudur. Ne ki günden güne kabalaşan, mukaddeslerini kaybeden bir ülkenin insanıyım. Elle tutulup gözle görülmeyen, paraya dönüştürülemeyen hiçbir değerin ciddiye alınmadığı, arsız ve çirkin bir ülke oldu Türkiye. Artık örnek alabileceğim ne martirleri var ne de ermişleri. Papaz Andrei Mihailovic'in Aşa-i Rabbaniye, Mesih'in mukaddes ebedi lekesiz ve huşu veren sırlarına ortak olmak üzere bu kutsal mabette toplanmış olan çok sevgili kardeşlerim diye bir başlaması var. Mütevazı ve değersiz bir insan olmama rağmen dinleyin beni. Çünkü size seslenen ben değilim, kutsal ve merhametli ruhun kendisidir. Söylediklerim kişisel düşüncelerim değil, kutsal yasaların, azizlerin ve Tanrı'dan emir alan kutsal havarilerin öğretileridir. Ben insanların en küçüğü, en değersiziyim. Ne yaptıklarınızı ne de ihtiyaçlarınızı biliyorum. Bildiğim tek şey Tanrı korkusu. Aranızda vicdan azabı çeken, günah işlemiş olanlar varsa sakın günah çıkarmadan bu kutsal ateşin yanına yaklaşmaya, onunla alay etmeye cüret etmesinler. Çünkü Tanrı kahredici bir ateştir. Tanrımız, Efendimiz ve Yargıcımızın yanına iman, korku ve aşkla yaklaşanlar, onun günahları yakıp kül ettiğini, ruhlarını ışıkla doldurduğunu göreceklerdir. Ancak yanına yaklaşan arsızların hem ruhlarını hem de bedenlerini kavurur. Alexei Allah'ın gazabından korkmaz ama daha İsa'nın bedeni ağızlarında erimeden gevşeyen, fıldır fış gözleriyle birbirlerini süzen, mihrap yolunda gevezelik eden arsızların acısını yüreğinde hissederdi. Mekanize iman kendilerinden vermeyenlerin aldatmacası. Mükemmel ahlak gibi bir aşamadan bir haber olanların acınası kibirleri. Oysa mükemmel ahlaka ulaşma, insanın öndeki en büyük meydan okuma, ister öbür ister bu dünyadaki cennete ulaşmanın olmazsa olmazı. Alexei'nin önündeki geleneksel örnek İsa Mesih'ti. Benim böyle yeniden ve yeniden tanımlanan ve yükseltilen bir çıtam yok. Ancak oralarda bir yerlerde yanan cehennem ateşi bana da korku salmıyordu. Alexei'nin ateşe yürümesiyle sonuçlanan seyri sülûkünü içselleştirebilmiş olmamın nedeni aşkı biliyor olmam. İnsanoğluna sunulan en yüce bir ayrıcalık aşk ve idrak gerektiriyor. İdrakı kesinleştirmenin bir yolu perhiz. Onun için şarabın ve ekmeğin durduğu mihraba dolu mideyle yaklaşılmaz, iftar sofrasına tok oturulmaz. Oturulmuşsa o iftar sofrası değildir. Hristiyan olsaydım bir papazın lafıyla Madame Zelenskaya'nın ucube olduğunu söylediği o kadın gibi kendimi kilisenin yerlerine atar, nöbet geçirir miydim? Sanmıyorum. Ama fısıh bayramında oruç tutan Yahudileri, Noel öncesi oruç tutan Ortodoksları anlıyorum. Orucunuz ayrılık, kavuşmanız iftar sofranızsa, aşka şirk koşma, sofraya tok oturmazsınız. Fani dünyanın prangalarından kurtulur, kendinizi tümüyle aşığınıza hasredersiniz. Başkalarına kuşak çözmez ibadetinizi gevşetmezsiniz. Hayatın rastgele olmadığına iman, bu dünyadan olmayan yasalara riayet, yolun yaradana gittiğine güven, adanmışlık, disiplin, sabır, direnç, cesaret, yaratıcılık. Aşk ibadettir. Alexi ile ben aşka aşıktık. İftar sofrasına tok oturmazdık asla. Biz ikimiz hayatı ömürlerimizin tükenmesiyle birlikte sona erecek bir anlamsızlıktan ibaret görmeyenlerdendik. Ölümsüzlüğü yakaladığımız duygusuyla avunabilmemiz, ebediyete kadar yaşayacak erdemlere sahip çıktığımıza inanıyor olmamıza bağlıydı. Alexi ile benim gözümüzde ölüm, çabalarımızın anlamsızlaşmasıyla çöken o nafilelik duygusunun yanında coşkuyla karşılanacak hayır hah bir kurtarıcı olabiliyordu. Ne ki ölümle uzlaşanlar anlamsızlık korkusunun ölüm korkusundan daha yaman olduğunu bilmiyorlar. Bilmedikleri içindir ki Alexi'nin ateşe yürümesine anlam veremediler. Aziz dostumun temsil ettiği değerleri korumaya, sürdürmeye yanaşmadılar. Amerikalı hanım arkadaşı Teresa D. Cornblatt, acı ve ölümün her insanda aynı etkiyi uyandırmakla birlikte, anlamsızlığa farklı kültürlerde farklı anlamlar yüklendiğini söylerdi. Kendisinin mensup olduğu Batı kültürü, düşünüyorum öyleyse varım diyen Descartes'ten itibaren ölümü fiziki bir oluşum olarak kabullenmeyi seçmişti. Düşündüğüm sürece varım, düşünmüyorsam yokum anlayışıyla şekillenen Batı dünya görüşü doğrultusunda hayat bireyin mezara konmasıyla birlikte sona eriyor. Yaşanmışlıklar da dahil olmak üzere bu dünyaya ilişkin her şey anlamını yitiriyordu. Buna karşın ister eski olsun isterse çağdaş, ben ve Alexi gibi doğu kültürlerine mensup insanlar toplumlarını bir bütün olarak tasavvur etmekle ısrar eder. Ebediyete kadar yaşayacak bir şeyler inşa etmeye savaşırmışız. Hücreler ölür ama organizma yaşamaya devam eder şeklindeki düşünce ölüm meselesini çözer. Bizim gibiler ölümsüzler kervanına katılma umuduyla mutlu olurmuşuz. Teresa Rus kültürünün daha halen toplum denilen soyutlamayı bireyden yüce tutan aydınlanma öncesi ortaçağ dünya görüşünü yansıttığını savunurdu. Bunun böyle olduğunun bir göstergesi de Avrupa'da toprağa bağlı kölelerin 15. yüzyılın ortalarında azat edilmiş olmalarına karşın Rusların bu noktaya ancak 300 yıl sonra gelebilmiş olmasıymış. Rusya'da insan hakları meselesinin çözümü şöyle dursun, gündeme daha yeterince gelmiyor olmasını da Rusların bütünü parçalarından üstün tutmasına bağlardı. Rus insanının kendisinde bireysel yaşamını iyileştirme hakkını görmediğini, bu bağlamda Bolşevik Zudin kadar 19. yüzyılın romantik panslavizmini diriltmeye çalışan Solzhenitsyn'in de gelişmiş Avrupa'nın geride bıraktığı bir düşünce sisteminin ürünü olduğunu anlatırdı. Teresa'yı dinlerken ulus ya da toplum şöyle dursun, Allah'a bile vizyon yüklemeyen batılı dünya görüşü doğrultusunda, aşkın da az gelişmişlik sınıfına giren bir yanılsama olarak değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünmüştüm. Nitekim öyleydi, Teresa üzgündü ama aşkın bir anakronizm olduğunu itiraf etmek zorundaydı. Alexi'nin kayın ağaçlarının patladığı o latif Mayıs sabahı kollarını açmış, masmavi gökyüzüne yükselen alevleri coşkuyla kucaklamış olmasıyla sonuçlanan anlamsızlaşma, hanım arkadaşının nezdinde Rusya'nın orta çağı ve aşkı nihayet geride bırakmaya niyetlendiğini gösteren güçlü bir atılım olarak yer aldı. Erkeğim dediği insanın bir ifadesini de Nikolay Gogol'da bulan muhteşem Rus entelijansiyasının geleneğinde ötenaziyi seçmiş olmasına şaşırdı ama akıl erdiremiyor olmayı mesele etmedi. Alexi, aşk sadece ve sadece erdemlilere bahşedilen bir mükafattır. Uğruna yaşanacak ve ölünecek bir amaçtır. Lobima'ya, farkındasın değil mi? Ya kendimizden daha üstün bir hakikate duyduğunuz hasreti Moğollara rağmen yaşatacağız, ya da toprağa iltisaklı o dilsiz ve mütehammil bitkiye dönüşeceğiz demişti. Anlamsızlığa razı olmaktansa ateşe yürüdü ki, milenyum itibariyle hükümsüzleşen önemsiz ve sefil Zelenski adlı postmodern beyinlere kazınsın ve alçaklık, kötülük ve ihanete karşı inatçı direnişimizin, bu kesintisiz ve sonsuz muhalefetin en ahlaklı amacı olan aşkı hükümsüzleştiren şeytanla birlikte anılsın. Alexi ateşe yürürken Oksana Dmitrievna da orada değildi, kilisede. Kilise orada olmadığı gibi dostları da orada değillerdi. Yalazların onu kızıl dillerinin üzerinde kaldırdığını, yaratanına ulaştırdığını göremediler. Buna karşın aziz dostumun ardından basit bir hormon dengesizliğine yüklenen intihar fiilinden öte bir şeyler kalmadı. Bana gelince, Rusya denilen bu müthiş serüvene gark olmamla sonuçlanan paramparça aşkı anlatmamın, Alexi'nin ateşe yürümüş olmasının mantığını anlatmaktan daha kolay olmadığının idrakindeyim. Ne ki bir ortak noktamız var, anlamsızlaştırılmak. Bir sabah uyanıyorsunuz ve yoksunuz. Aynaya bakıyorsunuz, yüzünüz aynı yüz, elleriniz aynı eller. Bedeninizi yokluyorsunuz, orada duruyor. Ama siz hükümsüzleştirilmişsiniz, yoksunuz. Tapındığınız Allah'ın kitabı da dahil olmak üzere her şey, herkes değişmiş, tanımıyorsunuz. Rusya'ya ve bana böyle oldu. Aytunç nikah dairesinde, Komünist Parti seçkinleri nomenklatura Rus Beyaz Sarayı'nda birer imza darbesiyle hükümsüzleştiriverdiler bizi. Aytunç'un adını bir başkasına vermiş olmasının bende yarattığı çöküntü ve kaos, 90'lı yılların başlarında Yeltsin rejiminin ve onun Rus ve Batılı müttefiklerinin dayattıkları, sonuçları Rusların ezici çoğunluğu için facia niteliğinde olan reformlarla çakıştı. IMF'ye teslim edilen Rusya sanayisinin %60'ını kaybetti ki, bu ülkenin yurtseverlerin büyük savaşında verdiği zayiata eşdeğerdi. Enflasyon %1350'ye çıktı. 80'li yılların başlarında dünya toplamının %20'sini oluşturduğu hesaplanan Rus bilim adamlarının sayısı 3 milyon 400 binden 1 milyon 300 bine düştü. Açlıktan ölenlerin günlük ortalamaları 3 rakamlı sayılarla ifade edilir oldu. Meşruiyetini ve güvenilir tabanını kaybetmiş, aşırı derecede yıpranmış, sadece halkının desteğinden değil, bürokrasisini dolduracak güvenilir insan kaynağından da yoksun bir devlet gücü. Entelektüel bir boşluk içinde temsil ettiklerinin ihtiyaçlarını dillendirmekten aciz, bir o kadar zayıf ve deorganize muhalefet. Şok tedavisi ve özelleştirme ile yaratılan, ülke çıkarlarını hiçe sayan yeni Ruslar diye birileri. Medyayı kontrol eden finansman çevreleriyle Kremlin arasındaki enformasyon savaşları arasında bölünmüş bir halk. Kendi hükümetleriyle yabancı bir güç müşçesine pazarlık eden ekonomi seçkinleri. Duma sözcüsü Gennady Seleznev, Rusya'nın bir haydut devlet haline geldiğini söylerken, şok tedavi babalarından Yegor Gaidar, hamasi belagat, ekonomik maceracılık ve geniş çaplı hırsızlık Rus gerçekliğinin uzun vadeli değişmezleri olacaktır diyordu. Öyle oldu. Üçüncü dünya ülkesi olmak demek, insan hayatının gündelik gereksinimlerin ötesinde daha üstün bir anlamı yokmuş gibi yaşanması demek. Tarihin kaderci bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, ahlaki ve dolayısıyla ekonomik düzelmenin mümkün olmadığı duygusunun yerleşikliği, kaderin anlaşılmaz ve denetlenemez tarihi güçlerin bir oyunu olduğunun sürgüt vurgulanması demek. Dünya yakın tarihinde yıllarca sürdürdüğü kalkınmanın meyvelerini çürümeye terk eden, üçüncü dünya olarak adlandırılan ülkelerin saflarına kaymak tehlikesiyle karşı karşıya kalan, çok iyi eğitimli, ilk yüksek teknoloji imparatorluğu Rusya. Çığlıklarını ta buralardan duyduğum, ayaklar altında ezilen muhteşem bir arşiv. Hükümsüzleştirilmesinin acısını oturduğum yerden hissedebildiğim muhteşem birikim. Rusya'nın trajedisine Aytunç'la yıllar içinde oya gibi işlediğimiz vizyonun, bedenlerimizin kutsandığı, daha da önemlisi ruhlarımızın çiğnenmediği, yüksek bir vizyonun yani aşkın hükümsüzleşmesiyle özdeşleştirdiğim nokta bu. Rusya'nın trajedisi hemen her tezahürünün karşılığını benim ruhumda buldu. Kendilerine bir tas çorba edinebilecekleri parayı verecek, Alman, Türk ya da Amerikalı'nın altında ter döken Moskova Fizik Enstitüsü mezunu fahişeler. Benim için bedenlerimiz kutsanırken ruhlarımızın ayaklar altında çiğnenmediği, aşk denilen o yüksek vizyonun nafileliğinin kanatları oldular. Çığlıklarımız karıştı. Sonrası? Sonrası Aytunç adını bir başkasına verdi. Ben ülkemi terk ettim. Bana bir hiç olduğumu öğretmesini, hükümsüzleştirilmişlikle uzlaşmamı sağlamasını istediğim Rusya'ya doğru yola çıktım. Kendi gözlerimle görmeyi umduğum katliam görmek değil, bir vaka olan katliamı kendi gözlerimle görmek, ölmeden ölmemi sağlayabileceğini ümit ediyordum. Öyle çok acı görecek, öyle büyük, öyle çok düş kırıklığına şahit olacaktım ki, gönlüm yorulacak, akan zamanla kavga etmekten vazgeçecek, hatta belki Aytunç'un beni gözden çıkarmış olmasını kurtuluş olarak görebilecektim. Neden kurtuluş? İnançtan kurtuluş, ülküden kurtuluş, vizyondan, hayatımdan üstün bir gerçeklik, pravda arayışından kurtuluş. İnancı, ülküyü, vizyonu idame ettirmek için gösterilen o aslında mesnetsiz çabadan kurtuluş. Mukadder bir olguyu manen ve maddeten hükümsüzleşmeyi hitamına erdirmek, bu en büyük meydan okumayı göğüslemek, dibe vurmak. En kötü kötüyü yaşamak istiyordum. En karanlık karanlığı, en soğuk soğuğu, en geniş genişliği, en yüksek yüksekliği, en yalnız yalnızlığı, en kayıp kaybolmuşluğu. Hepsini görmek, hepsini geçirmek ki geride bir sürpriz olasılığı, bir umut kalmasın. Avrasya'nın korunmasız iç steplerine, kuzey 60. paralele doğru karanlık ormanlara, tayga dedikleri bodur çamların köknarların serpiştirildiği ıssıza yol veren topraklara, -50 derecenin şaşırtmadığı, güneşin bir battı mı bir daha doğmadığı ıssıza çekilmek istiyordum. Bu tekinsiz deneyim için en uygun coğrafyanın dünyanın bu en büyük kara kitlesi Rus toprakları olduğu muhakkaktı. Anadolu değil, Anadolu'da umut tükenmez ve ben umutla oyalanmak istemiyordum, artık istemiyordum. Alexey Rus köylüleri gibi demişti. Moğollar Kiev'i talan ettikten sonra Rus köylüleri kuzeye ormanlara çekilirler ve orada medeniyet yorgun düşer, uykuya yatar. İnsanoğlu en başa döner, toprağa iltisaklı bitkiye dönüşür, dilsiz ve dayanıklı. Savaşçı imparatorların estirdikleri fırtınaların rastgele savurduğu ezeli ve ebedi köy çocuklar peyda eden, toprak anaya tohum gömen o sonsuz köylü yeniden ortaya çıkar. Kendi yağında kavrulan kıvrım kıvrım bir canlı kümesi. Ölmeyecek kadar gıda, ehemmiyetsiz tasarruflar, ehemmiyetsiz servetler ve tahammül. Yığınlar ayaklar altında ezilirler ve fakat yaşaya kalanlar ölenlerden boşalan yeri ilkel doğurganlıkla doldurur ve acı çekmeyi sürdürürler. Bu ibare Moğollar Kiev'i talan ettikten sonra ibaresi sonradan Alex ile aramızda paralı oldu. Payına düşenden fazlasına tamah etmeyen insan hallerinin bundan daha iyi anlatılabileceğini hala sanmıyorum. Hem ayaklar altında ezilip pırtlayan bir can, hem pırtlatılmak üzere yeni bir can dölleyen can, hem de pırtlatılmaya namzet yeni can olan can. Olmak, Alexi'nin sonsuz insanı, yani bir fikirden bir soyutlamadan ibaret olan insan, yani nafile bir ben. Rusya ve ben ya toprağa iltisaklı o dilsiz ve dayanıklı bitkiye dönüşecek ya da birikimimizi korumak için savaşacaktık. Birikimimizi yani vizyonumuzu yani daha üstün bir hakikate duyduğumuz hasreti yani aşkımızı. Ben Anadolu kaypaklığı, dilerseniz bilgeliğiyle hiçlikle uzlaşmanın yollarını aramaya durdum. Alexey Rus aydınlarının, insan tanrısallığa ancak kendi varlığını doğrulayan bir eylemle ulaşır, o eylem de intihardır geleneğinde ateşe yürüdü. Aytunç Anadolu'yu terk edip Rusya'da erimek iştiyakıma akıl erdiremiyor olmasını ölümüne dert etmedi. Aşksız geleceğimi Rusya'da aramaya kalkışmamı, manik depresif yapımın bir başka tezahürü olarak değerlendirmeyi yeğlemiş olması, yok sayılmaktan bizar olduğundandır. Mimariye damgasını vurmak isteyen bir dehaydı. Eser vermek, eserlerini yaşarken tescil ettirmek, emeğinin keyfini çıkartmak istiyordu. Doyumu ertelemekten yorgun düştü. Sonuçta ki bunu bugün anlıyorum, o batıyı seçti, ben doğuyu. Bu gezegende doğuyu seçmek demek bitmez tükenmez reformların saldırısına maruz kalmak, hükümsüzleştirilmeyi göze almak demektir. Ben bunu yaptım. Ne ki vahiy kendisini bilginin istibdadından kurtarıp bilgiye yer açana iner diye bir söz vardır. Bugün buradan baktığımda Rusya serüvenimin o günlerde kendimden bile gizlediğim bir nedeninin de bilgisizlenmek, dünyanın doğup büyüdüğüm coğrafyasında biriktirdiklerimin boyundurundan kurtulmak, benim için bir muamma olan bu ülkeye göçüşerek yeni bilgiye yer açmak, yeniden yapılanmak, hatta bir başka gül oyaya ihtida etmek olabileceğini anlıyorum. Nitekim nafileliğe razı olmaktan hatta belki de umursamamayı öğrenmekten başka çarem olmadığını nihayet teslim ettiğim noktada tahsile gidebileceğim iki ülke olduğunun farkındaydım. Birisi Filistin, diğeri Rusya. Filistin ikisi tankların altında ezilmek, ikisi ölmeyecek kadar gıda temin etmek, ikisi yedek altı erkek doğuran kadınların ülkesi. Pırtlamak, pırtlatmak, pırtlatılmak üzere inatla döllenen, ezelden ebede döllenen sonsuz insanın ülkesi. İntihar etmeyeceksem ölenlerden boşalan yeri doldurmaya ve acı çekmeyi sürdürmeye, niçin ve nasıl bu kadar hevesli olunabileceğini onlardan öğrenebileceğimi, en azından öğrenmeyi denememin şart olduğunu biliyordum. Ne yazık ki uygulamada mümkün değildi. Çünkü Filistin işgal altındaydı, savaşçı imparatorlar içeri sokmuyorlardı. Ve Rusya, Alexi'nin her zaman aşka aşık bir ülke olmuştur. Ama Mirovaya Skorp, senin gibi o da hayat yorgunu dediği Rusya. Çocukluğumun Stalin'li 50'li yıllarda Rus sınırında Sarıkamış'ta geçmişliğine ve 70'li yıllarda yaşanılanlara karşın ya da belki de onlardan dolayı Rusya benim için hep bir muamma olarak kalmıştı. Rusya, Rusya, çıkarıp atmak istediğim bir miğfer gibisin başımda diye söylendiğimi hatırlıyorum. Alexi ülkü ile hakikat arasında hırpalanmaktan bezmiş olmamı anlardı. Alexi hayatı gündelik gereksinimlerimin ötesinde daha üstün bir anlamı yokmuşçasına toprağa yapışık bir ot gibi yaşamayı öğrenmek istediğimi söylediğimde yadırgamadı. Hükümsüzleştirilmiş olmayı içime sindirmek, çocuklar peyda eden, toprak anaya tohum gömen o sonsuz köylü olarak ölmek, öldürmek, öldürülmek üzere yaşamaya gönül rızasıyla razı olmak isteğimi anlattığımda da öyle. Rus varlığının belirgin bir kültür olarak sürdüğü bin yılın hemen tümü, takat ile hakikat arasında, maddesel dürtülerle genleşmek ile maneviyatın emrinde, ruhun derinliklerine inmek arasındaki sürgüt çatışmanın tarihidir demişti. Bizim hikayemiz kazanımların üst üste bindiği bir evrilme değil, beklenmeyen patlamaların hikayesidir. Burada beklenmedik ihanetlerin arasında aşk, mükemmeliyet, ahlak, kar çöllerinin üstüne ara ara parlayan muazzam ateşler gibidirler Lubima'ya. Ama ne zamanki başımızın göğe ermek üzere olduğunu hisseder gibi oluruz, o zaman biz Rusları bir korku sarar. Kendimizi düşüp parçalanmak üzere bırakır, hiç yükselmemiş gibi oluruz. Böylece en muhteşem zaferlerimizden geride sorumluluğunu kadere yüklediğimiz bir enkaz kalır. Hükümsüzleşmiş olmamızı hayatın anlaşılamaz ve denetlenemez güçlerinin bir oyunu olarak algılamayı yeğleriz. Ne denli yüce olursa olsun yaşanan yaşanır ve biter. Dalmışım, Madame Zelenskaya'nın sorusuyla irkildim. Vaftiz oldun mu? Madame? Aşağı Rabbani ailini anladığımı söylediğim için vaftiz olup olmadığımı soruyordu. Nasıl bir tepki vermişsem, ah ama sen bir önlüksüz masonsun diye sürdürdü yarı alay yarı sitem yansıdan bir sesle. Ortodoksluğa tenezzül etmezsin. Madame Zelenskaya, lütfen cadılaşmayın. Alınmayacağını biliyordum çünkü cadılık ya da büyücülük Doktor Oksana Dimitrievna'nın nihai seçimi Slav animizminin ayrılmaz bir parçası. Nitekim gülümsedi, omuzlarını silkti. Bireyler gibi ulusların da tabiatın bileşkenleri olduğunu unutmamalıyız. Etnik kültürlerin karışması son tahlilde yerkürenin biyosferinin bir bileşkesi olan etnosferinin parçalanmasıyla sonuçlanır. Çeşitlilikle birlik içinde yaşamayı öğrenmeli. Her etnik dinin özgünlüğünü teslim etmeli, yasaklara son vermeliyiz. Böyle düşünmez misin? Bilmiyorum doktor, çeşitlilikle birlik içinde yaşamak kulağa hoş geliyor. Ama özgürlüklerin kötülük lehine bükülebildiğini de görüyorum. Kurallar esnetilip mezhepler genişletildikçe, kuralları ihlal edenlerin sayılarının arttığını görüyorum. Üstelik cezasız kalma olasılıkları da yükseliyor.
Solzhenitsyn gibi konuşuyorsun.
Belki de dedim. Haklısınız, belki de Solzhenitsyn gibi konuşuyorum. Ama gelinen noktaya bakın, Aziz Alexei'yi toprağa veremiyoruz. O da kuralları ihlal etti, biz de ediyoruz. Yasaları uygulamaya kalkan kilisenin karşısına Alexei'nin insan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dayandık. Ve sonuç ortada. Yasaları daha iyi manipüle eden kazanacak. Ya da biz pes edeceğiz, ya da kilise. Üstünde düşünülmeye değmez mi? Madame Zelenskaya bir an durdu.
Biz her an defnedebiliriz, bunu biliyorsunuz değil mi?
Bir anne ile oğlunun cenazesi hakkında böyle bir konuşma yapabildiğime bugün bile inanmakta güçlük çekiyorum ama yaptım.
Alexei'yi nasıl size verebilirim Madame Zelenskaya diye inledim adeta.
Alexei ateşe yürümek suretiyle kendi varlığını doğruladı. Biricik dostumun bu en büyük ve en son zaferini hükümsüzleştirelim, elinden onu da mı alalım? Hayır Oksana Dimitrievna, hiç değilse ölümü hükümsüzleşmesin.
Durdu, düşündü. Ölüm her şeye rağmen acı ve halleşilmesi güç bir gerçeklik genç bayan. Ama cehennemde işkence görmeyeceğimizi bilmek güzel dedi. Baktı ki susuyorum. Ölümün başka bir yaşam biçimi olduğu bilgisi biz ruhçulara kaçınılmaz olana efendice boyun eğmeyi telkin eder diye sürdürdü. Ama itiraf etmeliyim ki ölecek olduğumuz düşüncesinden yine de pek haz etmeyiz.
Orada Gorki Parkı'na bakan pencerenin yanındaki Solzhenitsyn Berjeri dedikleri antika koltuğun yanında dikilmiş, neredeyse göbeğine kadar inen kehribar kolyesiyle oynuyordu. Boynundan hiç çıkarmadığı kolye ceviz büyüklüğünde sarı taşlardan yapılmıştı ve Madame Zelenskaya'nın rahibe demeye dilim varmıyor, kıdemli bir cadı olduğunu gösteriyordu.
Abim, peder Mihail Dimitriyevich'in ölümünün bana malum olduğunu biliyorsun değil mi?
Hayır madam, bilmiyordum.
Nerede gömüldüğünü de biliyorum diye mırıldandı. Misha ölmeden bir gece önce dolunay vardı.
Dipnot Misha, Mihail'in kısaltılmışı.
Ana tanrıçayı aşağıya sağdım. İndi, içime girdi. Kardeşimin öleceğini söyledi.
Pencereyi bıraktı, yürüdü, karşıma geçti.
Alex haklıydı, sen de haklısın. Ağabeyim eski inananların geleneğinde derin Rusya'ya kaydı. Orada eceliyle öldü. Öleceği günü biliyordu. Uşağına ormanda bir mezarlık yer açmasını, toprağı tesviyelemesini söyledi. Uşağı kendisinden istenileni yaparken ağlıyordu. Adam işini bitirince Misha düzeltilmiş toprağa uzandı. Yüzünü doğuya, güneşe çevirdi. Gözlerini kapattı, uykuya daldı.
Kafamdan geçenleri okumak ister gibi duraladı.
Evet, yine haklısın. İssa gibi toprağa uzandı. Yüzünü güneşe çevirdi.
İssa ya da Yuz Asaf, peder Mihail Dimitrievich Grinko'nun Rusya Federasyonu devlet arşivlerinde bulunan risalesinde çarmıhta ölmediğini iddia ettiği İsa Mesih'in takma isimleri.
Rus Ortodoks Kilisesi'ni ayağa kaldıran Gringo Risalesi'ne göre çarmıhtan kurtulan İsa İran üzerinden Keşmir'e, oradan Tibet'e uzanmış. Bölge ülkelerinde başka isimler altında yaşamaya ve vaaz vermeye devam etmişti. Oğlu Peder Andrei Mihailovich Grinko'nun Alexei'yi toprağa vermeyi reddetmiş olmasının asıl nedeninin Rus Ortodoks Kilisesi'nin 17 Ağustos 2000 deklarasyonundan çok bu risalesiyle Ortodoks doktrininin temellerine dinamit koyan babasının kefaretini ödemek isteği olduğu konuşuluyordu. Oksana Dmitrievna'nın psişik translara girdiğinden haberim vardı. Yine de kardeşinin mezarının yerini bildiğini söylemesi tüylerimi ürpertti. Alexei'nin bundan haberi var mıydı madam? Ona söylemiş miydiniz? Eliyle ne önemi var işareti yaptı.
Niyet, nerede nasıl öldüğünün ne önemi var? Andrei Mihailovich ait olduğu yerde, ormanın bağrında yatıyor işte. Orman Rus'un her şeyidir.
Slav şamanlarının epigrafları bu ifade. Orman Rus'un her şeyidir. Benim ilk duymuşluğum Madame Zelenskaya'nın evlatlığı ve müridi Novo Deviçi'den sonra birlikte Alexei için alternatif cenaze merasimi düzenledikleri Hainzia Lozko'dan. Orman Rus'un her şeyidir. Evinin kütüğünü verir, ışığının bal mumunu verir, ayakkabısının tabanını verir, paltosunun kürkünü verir, döşeğini doldurur. Arhangelsk'te ormanlar sizin liken dediğiniz rengeyi yosunuyla kaplıdır. Duvardan duvara yekpare bir halı gibi uzanır. Rengeyi yosunu mükemmel bir kaplama malzemesidir. İzbelerimizin çatısını örtmekte de kullanırız, halı yerine de. Yani eskiden öyle yapardık. Yerden 3,5 santim yüksekliğinde gri beyaz renklidir. Uzaktan bakarsanız üzerine kar yağmış sanırsınız. Öyle gürdür ki süngere basıyormuşsunuz gibi ayaklarınızın altında yaylanır. Toprak onun altındadır. Gözlerinizi kapatır, ayaklarınızın altında nemli toprak ananın kalp atışlarını hissedersiniz. Ve anlarsınız ki orası sizin ruhani merkezinizdir. Rus kültürünü bakir ormanlar emzirmişlerdir. Atalarımızın zamanında ormanların böyle hafif bir eğimle yükselerek gökyüzüne ulaştıklarına inanılırdı. Sonraları ormanları Rus'u batıdan ve Bizans'tan koruyan yeşil bir duvar, canlı bir Çin Seddi olarak algılamaya başladık. Ne hoş bir düşünceydi. Ormanda fani olan ve olmayan dünyalar iç içedir. Ölülerimizin fikirlerini alır, onlara geride bıraktıkları çocuklarının ne durumda olduklarını anlatır, ortak mirasımızı değerlendiririz. Samhain yaklaşan kışın ilk kıpırdanmalarının başladığı mevsimdir. Kış yaşlılar ve hastalar için hala ölüm demektir. Zayıflayan güneşle birlikte orman da ölüyormuş gibi olur. Ama bizim mevsimlerin yeniden döneceklerine, güneşin gökyüzünde kış solistisinden sonra tekrar yükseleceğine olan güvenimiz tamdır. 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece Samhain Rus-Ukrayna ruhçularının ecdatları ve ölüleriyle birlikte geçirdikleri Keltik yeni yılı. Hristiyanlar o günü ölülerini andıkları bütün azizlerin günü ilan etmişler. Cadılar bayramı olarak da kutluyorlar. Yabancılardan kaçınmıyor, tersini aralarına alıyorlar ruhçular. Nedeni dünyaya korkulacak insanlar olmadıklarını göstermek. Alexei ateşe yürümeden yaklaşık 6 ay önce Kremlin Aleksandrovski bahçesindeki Samhain kutlamalarında 40 kişi kadar vardık. Yakılmak gününü kutlamak, Rus ruhçularla dayanışmak için Washington'dan geldiklerini söyleyen Amerikalı bir grup da vardı. Yakılmak gününden kastettikleri Hristiyanların cadı belledikleri ruhçuları diri diri yakma adetleri. Ölüler gününde kilisenin yakarak öldürdüğü cadılarla da ilişki kurduklarını söylediler. Birbirlerine blessed be, kutlu olsun diye selamladılar. Daire şeklinde yere oturuldu. Dairenin ortasında ve dört yönü toprağın ve gücün temsilcisi kuzey, ateşin ve değişmezliğin temsilcisi güney, havanın ve ilhamın temsilcisi doğu, suyun ve merhametin temsilcisini batı işaret eden büyük mumlar yakıldı. Az ötedeki merdivenlerde oturan bir düzine kadar davulcu hafiften çalmaya, diğerleri şarkı söylemeye başladılar. Semalara yükselen bizler hepimiz güneş tanrısından geliriz ve tıpkı bir kıvılcın gibi tekrar ona döneceğiz. Ummana dökülen bizler hepimiz tanrıçadan geliriz ve tıpkı bir yağmur tanesi gibi ona döneceğiz. Yavaşça birer birer yerlerinden kalktılar, dairenin içine girdiler. Kendilerine oturanlardan birer eş seçtiler. Kollarını eşlerinin kollarına geçirerek dönmeye koyuldular. İlk kalkanlar yerlerine otururken ikinci grup ayağa kalktı. Böylece herkes herkesle dans etmiş oluyordu. Zincir açılsın ama kırılmasın. Tanrıçanın huzuru yüreğinizden ayrılmasın. Sevinçle birleşin, sevinçle ayrılın, sevinçle kavuşun. Aleksandrovski bahçesini Moskova'da mehtap en iyi oradan görüldüğü için seçmişlerdi. Ama hava kapalıydı. Saat akşamüstü 8 civarında bulutların gölgesi havuza düştüğünde ayaktaki iki kadından birisi diğerine "Doğu ne taraf?" diye sordu. Kadınlardan birisi Oksana Dimitrievna Zelenskaya, diğeri muhterem diye hitap ettikleri Rosemary Cooley isimli Amerikalıydı. Madame Zelenskaya gibi onun boynunda da uzun bir kehribar kolye vardı. Doğu ne taraf? Amerikalı'nın parmağı ile gösterdi. Şu taraf Lady, her zaman oradan yükselir. Ama bu akşam görebilecek miyiz bilmiyorum. Hava kapalı. Madame Zelenskaya yine de hilal yükseldi diye haber verince Rosemary Cooley, ayaklarınızın kök saldığını hissedin diye buyurdu. Köklerin çatlaklardan inip kutsal toprak ananın içine girdiğini hissedin. Toprağa gömülü bir ağaç olun, ruhunuz ve hareniz onun gücü ve sevgisiyle dolsun. Sonra yine bir şarkı. Damarlarımızda akan atalarımızın kanıdır. Kabuk gider hayat şarkı dönmeye devam eder. Şarkı bir süre devam etti. Ara verdiler, pirleri saydıkları ölü ruhçuların isimlerini saymaya başladılar. Leland, Graves, Murray. Sonra tekrar davullar ve kutsal dairenin etrafında şaman danslarına benzettiğim dans. Danstan sonra sohbet koyuldu. İsmini hatırlayamadığım bir genç adam askermiş. En büyük amacının Amerikan ordusunun ruhçu din adamlarını kabul ettiğini görmek olduğunu anlattı. Dünya ruhçuları tanımıyor. Şeytana taptığımızı sanıyorlar. Ama yok öyle bir şey. Satanistler de Hristiyan olduklarının farkında değiller. Şeytan bir Hristiyan ilahıdır. Ve parça parça hatırlayabildiğim şöyle bir konuşma. Bize sizin ruhçuluğunuz yeni icat olundu diyorlar. Ne olmuş? Belki ben ecdadımın yaptığı gibi Mitra'ya beyaz bir manda kurban edemem. Çünkü benim gözümde bilinç ve varoluş bir sürekliliktir. Hayvan ya da insan öldürmem veya kurban kesmem söz konusu olamaz. Ama bakın yanımda balık kraker getirdim. Ayaklarının dibindeki kese kağıdına işaret ettiydi. Balıklara balık yerine balık kraker kurban edebilirim. İsa kendisini çarmıhta feda etmiş. Benim fedakarlığım da dünyayı kutsamak, doğayı ruhla canlandırmak. Hayatımı tanrıların yaşamamı istedikleri gibi yaşamamdır. Benim dinim için gösterdiğim fedakarlık sağlıklı ve bütünlüklü bir ömür sürmektir. Dünyanın pek çok anlamı ve açıklaması var. Bu nedenledir ki çok sayıda tanrı ve din aynı zamanda yaşarlar. Her din Pravda'yı kendi çapında yansıtır. Ana tanrıça, anne, bakire ve koca karıdan oluşur. Ayın üç aşaması tarafından temsil edilir. Dolunay, hilal ve küçülen ay. Ana tanrıça Afrodit, Artemis, Astrid, Athena, Brigitte, Ceres, Kibele, Diana, Demeter, Isis, İştar, Venüs isimlerine cevap verir. Ebedidir. Ana tanrıçaya boynuzu tanrı refakat eder. Boynuzu tanrı güneşle birlikte her yıl doğar ve ölür. Adonis, Amonra, Dionysos, Osiris, Pan, Thor isimlerine ses verir. Bence tanrı ve tanrıçalar sembollerden ibarettirler. Ölüm ve doğum gibi evrensel olguların cismanileştirilmiş temsilcileri olmalarından öte anlamları yoktur. Ben tanrı ve tanrıçaların Jung bağlamında insanoğlunun potansiyelini yansıttıklarına inanıyorum. Onlar ortak bilinçaltımızın tezahürleridirler. Psikolojik evreler olarak da bakabilirsiniz. Ancak hepsinin kendi hayatları vardır. İnsandan bağımsız olarak hareket edebilirler. Aile çok önemlidir. Hemen hiçbirimiz ruhçu olarak yetiştirilmedik. Oysa toplumun bir parçası olmalı, ayağa kalkmalı ve nüfus istatistiklerinde yer almalıyız. Ben bir Odinistim. Norse ilahlarına tapıyorum. Yeteneklerini zor olsa da kullanmalısın. Benim fedakarlıktan anladığım budur. Oysa Norse ilahları savaşçı oldukları için pek sevilmezler. Bunu söyleyen genç adam ne aradığını bilmiyormuş ama bir arayış içindeymiş. Bir gün yolu Norveç'e düşmüş, orada Norse efsanelerini öğrenmiş ve ruhçu olmuş. Dininin en sevdiği tarafı, Odinizm'de kötülük diye bir kavramın olmaması. Tanrıların insana eziyet etmemesi. İblis diye bir şey yok, cehennem diye bir şey yok. Mutlak kötülük ya da mutlak iyilik de yok. Sen kendin güçlü olacaksın. İyiliğe iyilik, kötülüğe kötülükle karşılık vereceksin.